Bölüm 10. Ananın gençliği çoktan geçip gitmişti gayri. 43. yılına ermişti. Bazı geceler erkeği kaçalı kaç yıl oluyor diye parmaklarıyla saydığı zaman iki elinin parmaklarına iki parmak daha katmak gerekiyordu. Köydekilere onu öldü diye söyleyeli beri geçen yılların sayısı bile tek elindeki bütün parmaklarının sayısından daha çoktu. Bununla birlikte her zamanki gibi sırtı dik, yapısı kıvraktı. Vücudu et bağlamıyordu. Başka kadınlar ya kuruyup gider ya da karşıki yengeyle o fitne karı gibi her geçen yıl biraz daha şişmanlarken bu kadın gençliğindeki çevik, güçlü yapısını koruyordu. Ama memeleri ufalıp kurumuştu. İnsan onun yüzüne parlak ışıkta baktığı zaman gözlerinin etrafının güneşte çalışmaktan kırış kırış olduğunu, derisinin tarlada geçen yılların etkisiyle yanıklaşıp karardığını görürdü. Hareketleri de eskisine oranla daha ağırdı. O eski hafifliği gitmişti gayri. İçindeki o lanetli canı söküp atmazdan önceki durumunu bir türlü bulamamıştı. Dul ve orta yaşlı sayıldığı için köyde artık onu sık sık doğumlara çağırıyorlardı. Böyle zamanlarda bazen gerektiği kadar çabuk davranamadığı oluyordu. Birkaç kez doğum yapan genç kadının yavruyu o yetişene kadar kendi elleriyle tuttuğu olmuştu. Bir seferinde ise ana yeni doğan bir yavruyu yerdeki tuğla döşemenin üzerine düşürüvermişti. Çocuk oğlandı hem de. Neyse ki çok şükür bir zarar olmamış, oğlan hem gürbüz hem de akıllı yetişmişti. Kendi çocukları ise büyüdükçe analarını ihtiyar bulur olmuşlardı. En büyük oğlan durmadan anasına dinlen diye diretiyordu. Tarlayı sürdükleri zaman sert toprakları ufalamak için anasının kendini zorlamasını hiç istemiyor, bu işi kendisi yapmak istiyordu. Şimdi delikanlı gücüyle bu işler ona kolay geliyordu. Böylece anasının daha hafif, daha zahmetsiz işleri görmesi için diretiyor, anası yaz günleri kapı önündeki gölgede oturup dikiş dikerken tarlada kendi başına çalışmak delikanlıyı her şeyden hoşnut ediyordu. Ama aslında oğlanın sandığı kadar yaşlanmış değildi ana. Oldum olası tarla işini her işten çok sevmişti. Toprak üstünde çalışıp çabaladıktan sonra vücudu toprak işinin temiz terine bulanmış olarak eve dönmeyi, terinin serin rüzgarda kurumasını, vücudundaki büyük ama tatlı yorgunluğu duymayı pek severdi. Gözleri tarlalara, dağlara, büyük şeylere alışıktı. İğne iplik gibi küçük şeylere alışmak güç geliyordu. Evlerinde keskin gözlü genç bir kadına pek ihtiyaç vardı doğrusu. Kızının gözlerinin kör olduğunu gayri hepsi biliyorlardı. Kızcağızın kendisi de biliyordu. Zavallı. Anasıyla kasabaya gittiği günden beri anası gibi o da kimseye bir şey söylemediği halde gerçeği biliyordu. Tanrıçadan ikisinin de pek umutları yoktu. Ana kendi işlemiş olduğu o eski günahın cezasını çektiklerine, kız da körlüğün alnına yazılmış olduğuna inanıyordu. Bir gün ana kızına sordu. Aldığımız o tozu hep süründün, bitirdin mi? Kız kapı eşiğinde oturmaktaydı. Körlüğün bir faydası olmuştu. Artık göremediği için ışık gözlerini acıtmıyordu. Sakin tavırla, "Çoktan bitirdim hepsini," diye cevap verdi. Anası da yine, "Daha alalım, neden daha önce demedin bitirdiğini?" diye söylendi. Ama genç kız, "Yok," der gibi başını salladı. Onun yüzündeki ifadeyi gören ananın yüreceği durur gibi oldu. Sonra kızının o yumuşak dudaklarından hırçın sözler büküldü. "Ah ana, körüm ben. Bal gibi biliyorum kör olduğumu. Senin yüzünü hiç görmez oldum gayri. Kapı önünden ayrılıp döven yerinin karşısına geçecek kadar bile görmüyor gözlerim. Farkına varmadın mı? Hiç evden çıkmaz oldum. Tarlaya bile gitmiyorum." Ve kız böyle diyerek ağlamaya başladı. Gözlerini kırpıştırıp dudaklarını ısırıyordu. Gözyaşları hala gözlerini acıttığı için hiç ağlamamaya çalışır, ancak kendini tutmazsa boşanırdı. Ana hiç cevap vermedi. Kör olmuş evladına verilecek hangi cevabı vardı ki? Fakat biraz sonra kalkıp içerideki odaya geçti. Bir zamanlar ziynetlerini saklamış olduğu çekmeceden o küçük çıngırağı çıkardı. Kızın yanına giderek, "Evlat, bunu eskiden aldıydım. Belki bir gün," diye söze başladı. Ama sözünü bitiremedi. Çıngırağı kızın eline tutuşturdu. Kız çıngırağı alıp nedir diye hemen parmaklarıyla yokladı. Sonra elinde sımsıkı tuttu. Yine o uysal boyun büküşüyle, "Evet ana, gerekli bu bana," diye cevap verdi. O akşam büyük oğlu tarladan gelince ana sert bir ağaçtan bir dal kesip yontarak kız kardeşine değnek yapmasını söyledi. Böylece bir elinde küçük sesli işareti, öbür elinde değneğiyle kızcağız daha serbest, daha korkusuz dolaşabilirdi ortalıkta. Hem sonra birisi ona çarpar devirir de başına bir kaza filan gelirse suç ananın olmazdı. Çünkü o körlük damgasını işte herkes görsün diye apaçık kızının üzerine vurmuştu. Bundan böyle genç kız ne zaman kapıdan dışarı çıksa bu iki damgayı, değneğiyle küçük çıngırağını yanında taşır oldu. Çıngırağını yavaş yavaş tatlı tatlı çalarak ağır ama sağlam adımlarla yürümesini öğrendi. Güzelce de bir kızdı. Küçük, mazlum yüzünde körlüğün verdiği o sakin, duru ifade vardı. Bu kör kız ev işlerinde doğrusu pek hünerliydi. Evin içinde ne çıngırağa ne değneğe ihtiyacı vardı. Pirinci yıkayıp pişirmekte birebirdi. Yalnız ana ateş yakmasına artık izin vermez olmuştu. Sonra kız evin içini ve döven yerini süpürmesini, gölden su almasını, tavuklar yumurtalarını folluktan başka yere yapmışlarsa arayıp bulmasını da beceriyordu. Hayvanların yerini sesleriyle kokularından anlayarak yemlerini veriyordu. Kısacası dikiş dikmekle tarla işinden başka her iş elinden geliyordu. Tarlada işlemeye gücü yetmiyordu. Çünkü bebecikliğinden beri çektiği acılar onu kavruk bırakmış, serpilmesine engel olmuş gibiydi. Genç kızın evin içinde böyle dönüp dolandığını gördükçe ananın yüreği ezilir gibi oluyor. Bir gün gelip evlendiği zaman kızının başına kim bilir neler geleceğini düşündükçe içi kanı ağlıyordu. Kızının er geç gelin olması şarttı. Yoksa bir gün anası çöküp gidince ona bakacak, sahip olacak kimse bulunmayabilirdi. Kadın kısmının yerine de olsa her şeyden önce kocasının evidir. Doğup büyüdüğü ocak değil. Ana durup durup bunu düşünüyor, kör gözlü gelini kim ister diye meraklanıyordu. Kimseler istemezse sonunda kızının hali nice olacaktı. Düşüncelerini dışarı vuracak olursa büyük oğlan, "Ben ona bakarım ana, yeter ki o da elinden geleni yapsın," diye cevap veriyordu. Bu anayı avutuyordu bir dereceye kadar ama yine de biliyordu ki bir erkeğin asıl huyu karısının nasıl olduğu bilinmedikçe meydana çıkmaz. O zaman da ana düşünüyordu. Oğluna öyle bir gelin almam gerekir ki benim kıza iyi baksın, hoş tutsun onu. Oğluma kız ararken hem kocasına hem görümcesine bakmaya razı olacak bir kız aramam gerek. Büyük oğluna kız aramanın zamanı da gerçekten gelip çatmıştı gayri. Oğlan sanki anasının haberi bile olmadan 19 yaşını buluvermişti. Şu güne değin anasından kız istemiş ya da böyle bir isteği olduğunu ortaya vurmuş değildi. Oldum olası oğlanların en uslusu, en hayırlısıydı. Çok çalışır, hiç eziyet vermezdi. İşi olmadıkça kasabadaki bayramlara katılmazdı. Katıldığı ya da 40 yılda bir çay evine filan gittiği zaman da hiçbir çılgınlık, başıboşluk yapmaz, kumar bile oynamaz, ancak uzaktan seyrederdi. Büyüklerin yanındaysa her zaman sessiz, saygılıydı. Evlatların en iyisiydi doğrusu. Çocukluğunun ufak tefek kusurları da düzelmişti. Şimdi bir tek kusuru vardı ki o da küçük kardeşine karşı hiç geniş yüreklilik göstermemesiydi. Tuhaf şeydir. Herkesse her şeye, hatta hayvanlara karşı bile o kadar yumuşak başlı olan bu oğlan, sırtına yeni hırka yapılacağı zaman ne renk istediğini bile söyleyemeyecek kadar uslu, sessiz olan bu delikanlı, iş kardeşine geldiği zaman katı yürekli, sert bir abi olup çıkıyordu. Küçük kardeş biraz gevşeyip oyuna dalsa, ağabeyi kıyametleri koparıyor, çocuğa hiç acımadan her türlü toprak işini gördürtüyordu. Evin içinde kavga eksik değildi. Küçük oğlan yaygaracı, ağzı bozuk huydaydı. Ağabeyi ise kendini tutuyor, tutuyor, sonra artık şurasına gelince eline ne geçerse kaparak kardeşinin üstüne saldırıyor, bir şey bulamazsa elleriyle öylesine dövüyordu ki çocuk ağlayarak kaçıyor, ağaçların arkasına saklanmaya çalışıyor, emmi oğlunun evine kendini zor atıyordu. İş artık oraya varmıştı ki bütün köy sertliğinden ötürü ağabeyi kınıyor, kavga çıkınca herkes küçük kardeşi kurtarmaya koşuyordu. O da bundan yüz bularak şımarmış, büsbütün kaytarmaya başlamıştı. Artık çoğu vaktini emmi oğlunun evinde geçiriyor, oradaki oğlanlarla kızların arasında kaynayıp gidiyordu. Eve kendiliğinden ancak ağabeyi işe gittikten sonra geliyordu. Ama bazen ağabeyin hıncı öylesine kabarıyordu ki vakitsiz eve gelip kardeşini yakalıyordu. O zaman çocuğun kafasını koltuğunun altına kıstırarak başlıyordu var gücüyle pataklamaya. Sonunda anaları koşa koşa geliyordu. "Yetişir Gayri, yetişir!" diye bağırıyordu. "Ayıp sana oğul, küçük kardeşine böyle vurmaya, kız kardeşiciğinin de ödünü koparmaya hiç utanmıyor musun?" Delikanlıysa acığı acığı cevap veriyordu. "Madem ki ben onun büyüğüyüm, babamız da yok, ona haddini bildirmek bana düşmez mi? Haylaz, ipsiz sapsızın biri olup çıktı. Daha şimdiden fırsat buldukça kumar oynadığını sen de bal gibi biliyorsun ana. Biliyorsun ya, oğlum olası içimizde en çok onu seversin zaten." Ananın en küçük çocuğunu sevdiği doğruydu. Öteki evlatlarının hiçbirini bu derece benimsememişti. Anaya öyle geliyordu ki büyük oğlu pek erken büyüyüp adam oluvermişti. Kimseye söyleyecek pek fazla lafı olmayan, sessiz sedasız bir insandı. Anası biliyordu ki oğlanın bu sessizliğine sebep çok kereler yorgunluğuydu. Ama onun çok kereler nasıl iyice yorgun olduğunu anlayamadığı için somurtuk yüzü gülmez sanıyordu. Kızına gelince ana onu seviyordu ama hep içi sızlayarak. O görmeyen gözler hep kendini kınar gibiydi. Ana duasını o tanrıçanın kabul etmemiş olduğunu hiç unutamıyordu. Gidip tekrar dua etmeye de yüzü yoktu. Çünkü artık bu felaketin kızının başına kendine en büyük ceza olsun diye gelmiş olduğuna inanıyordu. İşte bu yüzden yüreği de her sefer acımayla dolup taştığı halde kızı ona hiçbir zaman sevinç vermiş değildi. Kızcağız sevgiyle anasının yanına sokulduğu, anasının sesini dinlemek için gelip oturduğu zaman bile anası hemen bir bahane bulup yerinden kalkarak bir işe başlıyordu. Çünkü o kapanık, boş gözlere bakmaya içi dayanamıyordu. Bir, şu en küçük oğlan Gürbüz sağlam ve neşeliydi. Çok zaman tıpkı babası olup çıkıyor, ana da onu gitgide daha çok seviyordu. Erkeğine karşı bir zamanlar duymuş olduğu bütün sevgi şimdi bu oğlana yönelmişti. Onu çok seviyordu ana ve çok zaman onunla ağabeyinin arasına giriyordu. Büyük oğlan kardeşinin üstüne çullandığı vakitler ana hemen atılıp kendini büyüğün yumruklarına hedef tutuyor. Büyük oğlan da anasına vurmamak için zorla kavgadan vazgeçiyordu. Böylece küçük kaçıp kurtulabiliyordu. Zamanla küçük oğlan bu şekilde sık sık evden kaçıp gider oldu. İlk önceleri emmi oğlunun evinde barınırken, sonraları ötede beride dolaşmaya, hatta bazen kasabaya kadar gitmeye başladı. Bir iki gün kaldıktan sonra yine emmi oğlunun evine dönüyor ve ağabeyinin bir yumuşak saatini kollayarak emmi oğlunun evinden hiç ayrılmamış gibi çıkıp geliyordu. Gelmediği zamanlardaysa ana büyük oğlu işe gidene dek bekliyor, yaptığı güzel bir yemek ya da tatlıyla onu kandırıp getiriyordu. Ne var ki artık şu günlerde ana da büyük oğlundan yarı korkar olmuştu. Bazı zamanlar onunla birlikte tarlaya gittiğinden erkenden eve dönüyor, ağabeyi dönmeden küçük oğlana yemek veriyordu. Çocuk her tabaktaki en iyi parçaları seçip yiyor, ana da buna göz yumuyordu. Çünkü ona karşı pek yumuşaktı. Onun şen gülüşleriyle sözlerini, o düzgün yuvarlak yüzünü, babasınınkinin eşi olan o kıvrak vücudunu seviyordu. Büyük oğlanın sırtı iş işlemekten bükülmüştü bile. Hareketleri sert ve ağırdı. Oysa ki bu çocuk tepeden tırnağa dek yumuşak, esmer ciltli ve yeni büyüyen bir erkek kedi gibi çevik, hafifçecikti. Çok seviyordu anası onu. İşte büyük oğlan analarının küçüğe karşı beslediği bu sıcacık sevgiyi seziyor, için için kurdukça kuruyordu. Küçüklüğünden beri yapmış olduğu her işi, anasının üzerinden kaldırmış olduğu her yükü şimdi bir bir hatırlıyordu. Ve hatırladıkça anasını dünyanın en zalim insanı olarak görüyor, çocukluğundan beri onun hasırı için çalışıp çabalamalarını boşa saydığını düşünüyordu. Böylece yüreğinde yavaş yavaş derin bir düşmanlık birikti ve delikanlı kardeşine kin bağladı. Bu kin büyük oğlanın içinde biriktikçe birikti. Ana bile bunun ne kadar derin olduğundan habersizdi. Sonunda delikanlının duyguları önüne set çekilmiş bir ırmağın suları gibi kabarıp taştı ve dışarı vurdu. Öyle bir ırmak ki hangi ufak, gizli kaynakların sularıyla beslendiğini insan fark etmez, gün gelip şahlandığı zaman eskiden o kadar sakin görünen suların nasıl olup da böyle kabardığına şaşar kalır. Bir yazın sonunda pirinç harmanı sırasıydı. Sabahtan akşama dek herkesin, işçi tutacak parası olmayan herkesin var gücüyle tarlada çalışması gereken bir zamandı. O gün küçük oğlan da sabahtan beri çalışmıştı. Çoğunlukla tarlada çalışmamak için başka yerde bir başka iş bahane eder, kaytarırdı. Ama o gün ana çalışması için onu kandırmış, ellerini okşayarak "Şu birkaç gün dişini sık da iyi çalış oğul," diye gizlice yalvarmıştı. "Hasat derlenene dek canla başla çalış da ağabeyinin gözüne gir. Çalışır, onu hoşnut edersen hasattan sonra sana güzel bir şey alırım, en çok istediğin şeyi." Çocuk ise o kırmızı dudaklarını haksızlığa uğramışçasına bükerek söz verdi, çalıştı, çabaladı. Pek öyle canla başla olmamakla birlikte kötü de çalışmıyordu işte. Ağabeyinin öfkesinden yakasını kurtaracak kadar. Ne var ki o gün işleri bitmezden önce yağmur bastırıverecek gibi olduğu için her günkü saatten daha fazla çalıştılar. Hele ana çalışmaktan bitkin düşmüştü. Zaten namusunu kurtarmak için o acı ilaçları içtiği geceden beri hiçbir zaman eski gücünü bulamamıştı. Sonunda derin derin göğüs geçirerek ağrıyan sırtını doğrulttu. "Ben gideyim de kızın aş yapmasına göz kulak olayım. Siz gelene kadar hazır olsun oğul," dedi. "Gücüm kuvvetim kalmadı. Her yanım acıyor gayri." Büyük oğlan "Git bakalım," dedi. Sesi biraz sertçe çıkmıştı ama isteyerek değil. Onun konuşma tarzı böyleydi. Yoksa hiçbir zaman anasının fazla iş işlemesini istemezdi. Bunun üzerine ana iki kardeşi tarlada bırakarak gitti. Vakit o kadar geç olmuştu ki bütün gün rahat vermeyen dilencilerle çapulcular bile gitmişlerdi. Aş ateşin üstünde kaynamaya daha yeni başlamıştı ki eşikte oturan kızcağız "Kardeşim ağlıyor," diye bağırdı. Mutfaktan dışarı fırlayınca ağlama sesini ana da duydu. Hemen tarlaya koştu. Derlenmiş ürünlerin üzerinde büyük oğlan kardeşini orağının sapıyla amansızca dövmekteydi. Küçükse avazı çıktığı kadar ağlayarak yumruk sallıyor, boynunu ağabeyinin kolunun sert çemberinden kurtarmaya çalışıyordu. Ama büyük oğlan onu sımsıkı tutmuş, orak sapının yassı tarafıyla dövmekte devam ediyordu. Ana var gücüyle koşup öfkeli oğlunun koluna asıldı. Yalvarmaya başladı. "Oğul, bu küçük daha oğul, ah oğul." O böyle büyüğün koluna asılınca küçük oğlan kendini kurtardı ve bir tavşan çevikliğiyle koşup giderek gölgelere karıştı. Şimdi tarlada ikisi yalnız kalmışlardı. Anayla kızgın büyük oğul.